Ayrım 16.
İrlanda polisinin Tuomi'nin üzerinde yakaladığı bazı belgelerse İran'ın askeri yapısını da tamamıyla yenilemekte olduğunu kanıtlar. İran'ın kadrolarını, ilişkilerini, silah ve belgelerini daha iyi korumak ve gizliliği sağlamak amacıyla değiştirmeyi tasarladığı Tugay Alay Tabur yapısını eleştiren raporun liderin üstünde ele geçirilmesi tebessümlere yol açar. Bununla birlikte İRA kısa bir sürede yeniden yapılanmasını tamamlar. Hücre sistemine geçilir. İhtiyaca ve personele göre sayıları 2'den 10'a varan hücreler liderlerinden başka kimseyle temasta olmayacak ve diğer hücreleri tanımayacaklardır. Çoğunluğu bilinen cumhuriyetçi ailelerden gelen, hatta birbirleriyle akraba olan İRA üyelerinin bu sisteme uyumu zordur. South Arma ve Bogside gibi güçlü cumhuriyetçi bölgelerde önceki sistem yıllarca terk edilmeyecektir. Sonraki yıllarda İran'ın içinde polis ajanı olarak bulunacak olan Martin McGarland, 1997'de yayınlayacağı anılarında yeni yapılanmaya rağmen hücrelerin elemanları ve eylemleri hakkında kolaylıkla bilgi topladığını yazacaktır. Yine de ajan ve muhbirle delik deşik olmuş İRA, gizliliği ve disiplini yakalar. Silah kullanımı ve depolanması, yeni üyelerin seçimi sıkı bir kontrola bağlanır. İzinsiz silahlı eyleme geçen iki İralının öldürülmesi ve dizleri paramparça bir şekilde hastaneye getirilenlerin sayısının artması bu konudaki ciddiyeti gösterir. Bir cumhuriyetçi gönüllülerin seçiminde uygulanmaya başlanan değişikliği şöyle ifade eder. Geçmişte savaş koşulları altında gönüllülerimizi eğitmek fırsatını bulamadık. Şimdi İRA'ya katılmak isteyenler kapsamlı bir eğitim programından geçmek zorundadırlar. Öncelikle sektaryen eğilimlerinin olup olmadığının anlaşılması için geçmişleri araştırılır. Eğer protestanlara karşı nefretle doluysalar kabul edilmezler. Yahudilikle Siyonizmin aynı olmadığı gibi protestanlığın da birlikçilikle aynı şey olmadığını anlamak gerekir. 1982 yılında içlerinde üst rütbelilerin de olduğu 6 İralının örgütten ayrılıp polise bilgi vermesine rağmen örgütün ağır bir yara almaması hücre sisteminin oturduğunu gösterir. Ayrıca bu kopmalar casusları ve ihbarcıları ortaya çıkaran yeni disiplin anlayışının da meyveleri olur. İngiltere'de yürütülecek eylemler içinse ayrı bir örgütlenmeye gidilir. İngiltere Dairesi adını alacak yeni örgütün İRA ile olan teması en aza indirilir ve doğrudan Ordu Konseyi'ne bağlanır. Bir hücrenin bir eylemden sonra uzun süre kullanılmaması sağlanır. Avrupa'daki İRA hücreleri arttırılır. İngiliz polisinin bu yeni İngiltere dairesinin varlığından ve yapısından uzun süre haberi olmayacaktır. Yalnız polisin değil, bölge üzerine uzmanlaşmış gazeteci ve yazarların da uzun süre farkına varamayacakları başka bir gelişme ise örgütle ilgili birçok konuyu derleyip toplayan ve tüzükleştiren Yeşil Kitap'tır. Bu dönemlerde yazılmış olan Yeşil Kitap, mücadelenin kısa dönemli amacının İngilizleri adadan çıkarmak, uzun dönemli amacınınsa demokratik sosyalist cumhuriyet olduğunu teyit eder. İRA'yı ise İrlanda Cumhuriyeti'nin yasal ordusu olarak tanımlar ve bu ordunun kendinden üstün güçlerin baskısıyla yer altında çalışmak zorunda kaldığını belirtir. Bu güçler İngiliz ordusu, İrlanda ordusu, Ulster Polisi ve İrlanda Polisi olarak saptanır. Yeşil Kitap, Provisional İRA'nın Official İRA'dan ayrıldığı tarihten sonra geliştirilmeye çalışan İrlanda usulü sosyalizmi doktrine etmeye çalışır. Hareket, Keltik kardeşlerimiz, Avrupa'nın diğer ezilen ulusları ve 3. Dünya'nın tarafsız ulusları ile aynı saftadır. Batı'nın bireyci kapitalizmine ve Doğu'nun devlet kapitalizmine karşı halkımızın devrimci geleneklerine uygun sosyalist bir alternatif arar. Yeşil Kitap, ekonomik emperyalizm, neokolonyalizm, NATO, Varşova Paktı ve Avrupa Ekonomik Topluluğunu eleştirdikten sonra hedeflediği sosyalist sistemi daha önceki yıllarda Cumhuriyetçi haberde defalarca tekrarlandığı gibi üstü kapalı ve ayrıntısız olarak tanımlar. İrlanda'da servetin kooperatifler ve işçiler mülkiyet ve kontrolündeki endüstri ve tarımla İrlanda halkına verilmesidir. Kitabın önemli bir bölümünün kadroların seçimi, eğitimi, gizlilik ve işkenceye direnme yöntemlerine ayrıldığı göz önüne alınırsa, İran'ın asıl endişesinin ideolojik zayıflığı değil, disiplinsizlik nedeniyle ajan ve ihbarcılarla dolmuş, taşmış ve delik deşik olmuş örgütsel yapısının olduğu açıktır. Gönüllülerin İRA'ya katılmadan önce anlamaları gereken bazı konular vardır. Duygusallık, heyecan ve maceracılık nedeniyle orduya katılmamalıdırlar. Kendi motivasyonlarını iyi incelemeleri, tehlikenin büyüklüğünü görmeleri ve hareket içinde romantizme yer olmadığını bilmelidirler. Gönüllüler silahlı eğitime tabi tutulacaklardır ve anlamaları gerekir ki silah tehlikelidir. Silahların tek amacı insan hayatını almaktır. Diğer bir deyişle insan öldürmektir. Gönüllüler öldürmek için eğitilirler. Ordu sizin koşulsuz ve tam sadakatinizi ister. Hayatınızın her bölümüne girer. Aile hayatınızı işgal eder. Tutuklandığınızda unutmamanız gereken en önemli konular, devrimci bir ordunun gönüllüsü olduğunuz, düşmana esir düştüğünüz, sizin haklı düşmanın haksız olduğu ve bir askerin esir düşmesinde utanılacak hiçbir şey olmadığıdır. Sorgulama ve işkencede en iyi savunma hiçbir şey söylememektir. Havadan sudan başlayan konuşmalar politik tartışmalara ve derken itiraflara gider. Serin kanlı ol ve hiçbir şey söyleme. Kitap fiziksel ve psikolojik işkence konusunda sayfalarca bilgi verir. Gerilla savaşını da şöyle tanımlar. İRA gibi bir gerilla ordusu vurkaç taktiğini benimser. Aynı zamanda düşmanın ekonomik yumuşak karnına saldırır. Düşmanı fiziksel olarak denize dökmek gayesiyle değil, aşağıdaki 5 maddelik gerilla stratejisiyle etkili bir bunaltma uğraşına girerek düşmanı çekilmeye zorlar. Strateji ise şudur. 1. Düşmanın personeline kayıplar verdirerek düşmanın kendi halkından çekilme yönünde talep gelmesini sağlamak. 2. Bombalama eylemleriyle düşmanın ekonomik yatırımlarını kârsız duruma düşürmek ve yatırımları engellemek. 3. 6 vilayeti, Kuzey İrlanda'yı oluşturan, ancak emperyalist askeri rejimle idare edilebilecek noktaya getirmek. 4. Propaganda ve iletişim yoluyla destek kazanmak. 5. Suçluları, işbirlikçileri ve itirafçıları cezalandırmak. Yeşil Kitap sistematik değildir. Hiçbir zaman örgütün anayasasına dönüşmeyecektir. Bol zamanı olan eğitim görmüş teorisyenler ya da entelektüeller tarafından değil, çoğu ortaokul mezunu hayatının önemli bir kısmını eylemde, hapiste ya da gizlenerek geçirmiş bir kadro tarafından yazılmıştır. Yıllardan beri kullanılagelen ve kalıcı emirler olarak belirlenmiş kuralların yerini de almayacaktır. Fakat üye sayısının 400'ün üzerine nadiren çıktığı bir örgüt için geleneklerin ve kuralların yazılı olarak sunulmasının fazla bir önemi yoktur. Üyeler bu kurallardan bazılarına aykırı davranmanın ölümle cezalandırılacağını bilmektedir. Görev sırasında alkollü içki almak, esir alınan ve öldürülecek olan asker, polis, kralcı militan ve ihbarcıların üzerlerindeki para ve eşyalarını ve yazacakları son bir mektubu ailelerine ulaştırmamak gibi suçlar, İran'ın harp divanında yargılamaları getirmektedir. Sinn Féin'in 1978 kongresinde Kuzeyliler partiyi ele geçirirler. İran'ın Belfast Tugayı komutanı Gerry Adams, Sinn Féin başkan yardımcılığına seçilir. Derry'deki başarılı İRA operasyonlarının mimarı olan Derry, Tugayı komutanı Martin McGuinness ise İRA Genelkurmay Başkanlığı'na getirilir. Sinn Féin'in 1979 kongresi İngiltere'nin çekilmesinden sonra yürürlüğe sokulacak federal ve ademi merkeziyetçi sistem üzerinde ciddi tartışmalara sahne olur. 1980 kongresinde ise Katolik Kilisesini gücendirmek pahasına da olsa doğum kontrolü lehine bir karar çıkartılır. Jerry Adams yığınların önünde yaptığı bir konuşmada 1916'da ilan edilen cumhuriyetin yalnızca askeri güçle kurulamayacağını, kurulsa bile korunamayacağını, sosyal ve ekonomik baskı altındaki halkla temasa geçilmesinin gerekliliğini söyler. Bir makalesinde de askeri gücün İngiliz ordusunun çekilmeye zorlayabileceğini, fakat İngiliz emperyalizminin çekilmeyeceğini yazar. 1980'li yılların başlarında Sinn Féin halkla olan temasını güçlendirebilmek, pratik konularda yardım sunabilmek için kendi bütçesinden desteklediği dayanışma merkezlerini kuracaktır. Bu merkezlerde evsizlere, işsizlere ve yoksullara, ayrımcılıktan ve polis asker baskısından zarar görenlere danışmanlık hizmeti verilecek ve bu merkezler cumhuriyetçi harekete olan ilgiyi arttıracaktır. 1970'li yılların başındaki iyimserliğin hayalcilik olduğu anlaşılmıştır. İngiliz yönetiminin ister silah ve bombayla ister politik yollarla adadan çıkarılması kısa süreli bir mücadele sonucu olmayacaktır. Artık gündemdeki konu uzun savaştır. Uzun dönemli askeri ve politik planların belirlenmesi gerektiği açıktır. Uzun savaşın kaçınılmaz taktiklerinden biri müttefikler bulmak ve müttefiklerle aynı cephede kalabilmek için geleneksel çizgilerden ödün vermekten çekinmemektir. Kendini Sinn Féin, yalnız kendimiz olarak isimlendiren bir politik parti ve izolasyonunu kararlı çizgisi ve elit özelliği ile açıklığa gelmiş cumhuriyetçi hareket için müttefik arama zorunluluğu kabul edilmesi güç bir gelişmedir. Özellikle takip eden yıllarda İralı mahkumların ölümlerle sonuçlanacak açlık grevleriyle cephe, koalisyon, ittifak kelimelerinin önemi kavranacaktır. 1994-1997 ateşkesleriyle varılacak nokta uzun savaş anlayışının sonucu olacak ve Sinn Féin, SDLP, ABD'deki İrlanda lobisi, Washington, Dublin ve bölgedeki toplumun önemli bir bölümü aynı koalisyon içinde yer alacaktır. Bunun da ötesinde uzun savaş stratejisinin kapsamı içinde Sinn Féin'in öneminin arttırılmasının nedenlerinden birisi de yeniden yapılanan askeri sistemle gizliliği prensip edinmiş, içine kapanık hücrelerin ya da bir başka isimle aktif görev birimlerinin propaganda yapmasının olanaksızlığıdır. Bu hareketin toplumdan kopması anlamına gelecek ve yeni lider kadronun en fazla önem verdiği amacı olan halkın içinde yaşamak ve halk desteğini kazanmak amacına ters düşecektir. Halkla temas ve politik mücadele tamamıyla Sinn Féin'e bırakılacaktır. Bu İspanya'da benzeri bir mücadeleyi sürdüren Bask milliyetçilerine ilham verecek, ETA adına politik mücadeleyi sürdürecek olan Herri Batasuna bu dönemde kurulacaktır. 1978. Kuzey İrlanda polisi İRA ile iç içe olan Sinn Féin'i kapatacak, delilleri hiçbir zaman bulamayacak ve Sinn Féin yasal bir politik parti olarak yaşamını sürdürecektir. İspanyol polisi ve savcıları da 1997 aralığında Herri Batasuna'nın 23 liderini tutuklayıp mahkum edecek delilleri bulmasına rağmen parti kapatılamayacaktır. Ateşkesten sonra alınan tedbirlerle yok olma noktasına getirilen İran'ın hala eylemde bulunuyor olması ve kendini reforme edebilmesi Londra'da sıkıntılara yol açar. Ağustos 1978'de popüler gazetelerden Daily Mirror terörü yenmek için gönderilen ordunun başarısız kaldığını, bu nedenle ordunun geri çekilmesi, Kuzey İrlanda'ya bağımsızlık verilmesini önerir. Ağustos'ta İRA bir bomba ile 11 askeri birden öldürür. Ekim 1979'da ise İRA inanılmaz bir cesaretle Dublin'de bir otelde kalmakta olan BBC Panorama ekibini kuzeydeki Carrickmore şehrine çağırır. Kameraların gözü önünde maskeli ve üniformalı bir IRA timi şehri bütün gece kontrolünde tutar ve giriş çıkış yollarında barikatlar kurup araçlarda arama tarama yapar. 15 kilometre uzakta bir askeri üs ve 10 kilometre mesafede bir polis karakolu vardır. Tarihinde ilk defa BBC binası polis tarafından basılacak ve bu olayla ilgili filmlere el konulacaktır. Basının ve hükümetin gözü hayretle Kuzey İrlanda'ya çevrilir ve tekrar kurtarılmış bölgelere dönüleceği korkusu belirir. İstihbarat görevlisi Tuğgeneral Glover'a hazırlattırılan raporsa sanıldığının tam tersine İran'ın dipdiri olduğunu yazacaktır. İran'ın bir kopyasını ele geçirerek Cumhuriyetçi Haber'de tefrika ettiği raporda ilginç gözlemler vardır. Örgütün bel kemiğini oluşturan entelektüel, zeki ve tecrübeli bir grup terörist var. Bizim vardığımız sonuçlara göre sıradan IRA teröristinin işsiz ve iş bulma imkanı olmayan kesimden toplanmış, düşüncesi serseri olduğu görüşü yanlıştır. IRA üyelerini dikkatli bir şekilde eğitip kullanıyor. Hareket geleneksel cumhuriyetçi bölgelerdeki üslerini elinde tutacak ve popüler desteği kaybetmeyecektir. Glover raporu İran'ın mali kaynaklarını da detaylarıyla verir. İran'ın çalıştırdığı kooperatiflerden ve barlardan gelen gelirin ve ABD'den gelen bağışların örgüte hem üyelerine maaş verebilecek, hem hapisteki üyelerinin ailelerini destekleyebilecek, hem de gerekli olduğu kadar silah satın alabilecek mali gücü sağladığını belirtir. Yeni Kuzey İrlanda Bakanı parlamentoda İRA'yı profesyonel bir ordu olarak tanımlar. Öte yandan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak da Londra baskı altındadır. Uluslararası Af Örgütü, Katolik iki papazın önderlik ettiği bağımsız bir araştırma grubu, cezaevi doktorlarının basına sızdırdığı bilgiler ve bazı TV programları insan hakları ihlallerini, işkence ve baskıyı, usulsüz yargılamaları gözler önüne serer. Londra kendi soruşturmalarını başlatmak zorunda kalacak, fakat bir yargıç başkanlığındaki soruşturma komitesi Af örgütününkünden farklı bir rapor getirmeyecektir. Londra, Kuzey İrlanda'da aldığı yasa dışı önlemlerle ilgili olarak nadir gelen desteklerin birisini umulmadık bir kaynaktan almıştır. Şubat 1976'da İngiltere'yi ziyaret eden Alexander Solzhenitsyn, 15 milyon kişinin izlediği BBC'nin meşhur TV programı Panorama'da Londra dahil bütün batılı ülkeleri devrimci ve terörist hareketlere karşı yumuşak davranmakla suçlamıştır. Bütün bu gelişmelere karşın İran'ın ve Sinn Féin'in itibar kazanması ve kaybettiği halk desteğini bulması H bloktaki gelişmelere bağlı olacaktır. Açlık grevleri. Dünyanın her tarafındaki direniş hareketlerinde açlık grevi önemli bir yer tutar. Grevcilerin nasıl olup da kendilerini azar azar ölüme götüren böyle bir eyleme giriştiği ise derinlemesine incelenmemiştir. Batı'da çoğunluğu genç kızlar olmak üzere binlerce insanı ölüme götüren anoreksiya, yemeği reddetme, hastalığı yüzlerce araştırmaya konu olmasına rağmen açlık grevcisi psikologların fazla dikkatini çekmez. Bu iki ölümcül açlığın nedenleri arasındaki şaşırtıcı benzerlik fazla ilgi yaratmamıştır. Anoreksiya üzerine yazılmış birçok kitabın sahibi Suzy Orbach'ın kitaplarından birisine açlık grevi adını koyması anlamlıdır. Anoreksiya bir açlık grevidir. Hastaların çoğu kendilerini duyuramamaktan ve ciddiye alınmadıklarından şikayet ederler. Bazıları ailelerinden asıl almak istedikleri sevgi, ilgi ve korumayı alamadıkları için kendilerine verilen tek şey olan yemeği de reddettiklerini belirtirler. Çoğu kendilerini çaresiz hissetmektedir. Depresyonu ve protestoyu yemeyerek ifade ederler. Yemeği reddetme, aile büyüklerine, topluma ve sisteme karşı kullanılabilecek en son ve bazen de tek tepkidir. Bu tepki cezaevine kapatılmış politik eylemcinin ise kullanabileceği son silahı olur. öncelikle bir propaganda silahıdır. Kamuoyu yaratarak otoriteleri teslime zorlar. Grevin kendisi tepki doğurmazsa ölümlerin doğuracağı düşünülür. İrlandalı direnişçiler için açlık grevi sıkça başvurulan bir eylem olmuştur. 1917'de İralı ve İRB'li 84 tutuklunun başlattığı açlık grevi, bir tutuklunun ölümüyle ama talep edilen politik tutuklu statüsünün kazanılmasıyla son bulmuştur. 1972'de Belfast'taki bir cezaevinde yine aynı taleple başlatılan açlık grevi de başarıyla son bulmuştur. 1974'te İngiltere'deki bir cezaevinde Kuzey İrlanda'ya gönderilmeleri talebiyle açlık grevine başlayan bombacı kız kardeşler Dollars, Marion Price ve İran'ın bugünkü liderlerinden Gerard Kelly de amaçlarına ulaşmışlardır. 1980'de battaniyeciler üniforma giymeme ve yıkanmama eylemlerinin 4. yılına girip hükümetten ve kamuoyundan bir ilgi görmeyince son silahlarına sarılmayı planlarlar. İran'ın cezaevi görevlilerine yönelttiği saldırılar ve 1978 yılı içinde öldürülen 9 gardiyan bile kamuoyu yaratmamıştır. İra Ordu Konseyi açlık grevine karşıdır. Liderlerden Jerry Adams, H blokta komutan rütbesinde olan Bobby Sands'e yazdığı bir mektupta, "Taktik, stratejik, fiziksel ve ahlaki açıdan greve karşıyız." diyecektir. Ne var ki grev H bloktaki 6 İralı ve 1 İnlalı ile Ekim 1980'de başlar. Tek talep politik statüdür. Kasım'da 3 kadın tutuklu ve Aralık'ta 30 H blok tutuklusu daha greve katılırlar. 53 gün süren bu ilk grev, hükümetin el altından Sinn Féin ile yaptığı görüşmeler ve talebin karşılanacağı sözüyle bitirilir. Hükümet grevin bitmesini İran'ın yenilgisi olarak duyurmayı başarır. Hangi sözlerin nasıl verildiği bir türlü anlaşılmaz. Tutukluların kendi elbiselerini giyebilecekleri konusunda verilen sözün ne olduğu ise sivil kıyafete benzeyen fakat aynı tipte olan elbiselerin mahkumlara dağıtılmasıyla anlaşılır. Oyuna getirildiklerini anlayan mahkumlar Mart 81'de tekrar greve başlarlar. Başbakan Thatcher'ın ödünsüz tavrı bilindiği için birinci grevdeki politik statü talebi yerine 5 yeni ve açık talep ileri sürülür. Kendi elbiselerini giyebilme, birbirleriyle devamlı temasta bulunabilme, kendi eğitim ve boş zaman değerlendirme programlarını uygulayabilme, cezaevi işinden muaf tutulma ve ceza indirimi.